İyi günler A9 izleyenleri. Ahir zaman bilimle yaratılış programına hoş geldiniz. Serdar Hocam, Hakan Hocam ve Akın Hocam'la beraberiz.
Evet, inşallah.
Akın Hocam, ne var bugün konumuzda?
Pek çok konumuz var tabii. Sunumlarımız var, videolarımız var, anlatımlarımız var. Her gün yeni bir iman hakikatini inşallah işliyoruz burada. Ahir zaman delillerini işliyoruz. Kur'an mucizeleri anlatıyoruz. Yani şu dönemde böyle hepsi birer birer açığa çıkıyor. Her gün yeni bir iman hakikati mesela bulunuyor. Yani bazıları işte bunu evrime delil olsun diye bulmaya çalışırken bir bakıyorlar, bir anda yine Allah'ın yaratışını ispatlamış oluyorlar. İşte başka birisi başka bir şey için çalışırken, çünkü Allah ayette onlar bir düzen kurdular. Ben de bir düzen kurdum ve kendi düzeninin Allah'ın diğer düzenleri yok edeceğini bildiriyor inşallah. Şimdi evrimciler tabii bilimsel gelişmeleri kendi lehlerine zannediyorlardı. Yani kendi lehlerine olacağını düşündüler bilim yaparken. İşte biz bunları araştırırız ama işte bulduğumuz her şeyi işte evrime delil olacak diye bir ümitle çabalarken, onlar kendilerince bir düzen kurarken tabii Allah'ın gerçek hak düzeni işliyordu. Ve de aslında onlar Mehdiyet'e hizmet ettiler. Yani evrimciler hiç hayatta istemedikleri bir şeyi yaptılar. Ahir zamanda Hazreti Mehdi'ye zemin hazırladılar. İman hakikatlerini ortaya çıkardılar. Tabii iman eden bilim adamları da var aynı zamanda bunların arasında. Buldukları işte mesela iman eden pek çok, dün de işledik mesela, bilim adamları yaptıkları keşiflerle Allah'ın varlık delillerini, yaratış delillerini inşallah ortaya çıkardılar. Tabii evrimciler bu durumdan pek hoşnut değiller. Ama yapacakları da bir şey yok. Çünkü aynı zamanda dediğimiz gibi böyle bir yanlışa düşmüş oldular. Yanlışın içerisine girmiş oldular. İnşallah vazgeçerler tabii. Çünkü araştırdıkları şeylerin hepsi Allah'ın yaratış delillerini gösteriyor. Doğadaki yaratış delillerini gösteriyor. Yani onlar zorlama olarak ilk baştan işte biz evrimi kabul ettik, materyalizmi kabul ettik. Bizim buna a priori bir bağlılığımız var. Yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir bağlılığımız var. Biz işte ne delil görsek, mesela insan gördük, maymun gördük. Birbirine benziyor mu? Tamam, o zaman bunlar birbirinden gelmiştir. İşte araştırıyorlar, bakıyorlar. İşte kromozomları benziyor diyorlar. Kromozom sayısı işte maymununkiyle insaninki birbirine yakın diyorlar. İşte 48 maymunda da, insanda da 46. Ufak bir azalmayla bu çok rahat işte insana dönüşmüştür. Azalmayla da nasıl oluyorsa artması lazım normalde. Dönüşmüştür diyorlar. Bir bakıyorlar patatese. Patateste de 48 kromozom var. Maymunla aynı kromozomu taşıyor. O zaman aynı yorumla şey de diyebiliriz. İnsan patatesten gelmiş de diyebiliriz ama tabii böyle bir mantığı hiç kimsenin kabul etmeyeceğini bildikleri için maymunu daha uygun görüyorlar. Tabii bu tamamen evrimin bir ön kabulle kabullenmesinden dolayı olan bir şey. Yani evrimin bir delili olduğu için veyahut da işte fosil kayıtlarında olsun, ilk hücre, ilk protein, bunlarla ilgili bir delili olduğu için değil, tamamen ideolojik olarak bunu savunuyorlar. Yani işte biz insanlara ateizmi nasıl aşılarız, nasıl inkar etmelerini Allah'ı sağlarız diye. Mesela Serdar Hocam'ın bugünlerde özellikle üstünde durduğu bir alıntı var, bir evrimciden yaptığı bir alıntı var. Evrimci diyor ki, bizim diyor konumuz işte hangi gezegenin nasıl döndüğü, işte hangi proteinin ne kadar, biz bunlarla ilgilenmiyoruz diyorlar. Hani biz bunları anlatıyoruz ama bizim amacımız bu değil diyorlar. Biz bunları anlatıp konuya biz hakimiz, biz ne dersek odur, bizim çıkardığımız sonucu kabul etmek zorundasınıza getirip en sonunda bu bilimsel bilgileri anlattıktan sonra evet şimdi sonucu söylüyoruz deyip insanlara İşte bunların hepsi evrimle oluşmuştur demelerinin sonucunda insanların da Allah'ı inkar etmelerini sağlamaktır diyor. Bizim amacımız budur diyor. İnsanları materyalist yapmak istiyoruz biz diyor. Yoksa biz bilimle alakamız yok diyor yani. İşte hangi hücrede hangi organel varmış, hangi hızda işlermiş, hangi hayvan işte ne hızda koşarmış, dünya güneşle arasındaki mesafe ne kadarmış. Biz bunlarla hiç alakamız yok diyor yani. Biz bilim yapmıyoruz diyor. Biz bilimi bir araç olarak kullanıyoruz diyor. İnsanları Allah'a inkar ettirmede bir araç olarak kullanıyoruz diyor. Gerçekten de doğru söyledi. Yani bu itiraf doğru bir şey. Hep de yalan söylüyorlar değil ya. Bazen doğru söyleyebiliyorlar. Allah da ayette bu durumlarını aslında bildiriyor. Yani ahiret gününde böyle zaafa uğratılanların, üstünlük taslayanlara diye geçiyor Kur'an'da. Çok şeydir, manidardır. İnşallah baktığımız zaman, çünkü insanlara sürekli bir üstünlük taslama, üstün gelme, üstten bakma özellikleri görüyoruz bu tarz insanlarda. Mesela köşe yazarlarında da, bazı köşe yazarlarında yani bir kısım küçük bir zümrede böyle bir özellik var. İşte ben ne dersem o doğrudur. İşte Türk halkına haşa ben akıl veririm. Ondan sonra işte Türk halkına üstten bakma, işte beğenmeme, bu tarz tavırlar, işte Türklerse işte böyle olur anca gibi böyle yazılarla sürekli küçümseme üzerine kurulu bir sistemleri var. Türk halkı son derece şerefli bir millet ve Müslüman ahlakı taşıyan bir millet ve dünyada hüküm sürmüş bir millet. Türk milleti öyle bir üslup, çok yanlış bir üslup. Ki zaten Kur'an'da dediğimiz gibi bildirilen bir üslup. Üstünlük taslayanlar diye geçiyor Kur'an'da. Zayıf düşürülenlere gece gündüz Allah'ı inkar etmelerini emrediyorlar. Kur'an'da geçiyor bu. Hatta ahiret gününde zayıf düşenler de o üstünlük taslayanlara diyorlar. Siz gece gündüz hileli düzenler kurup bizi Allah'a inkar etmemizi bize emrediyordunuz diyorlar. Ama ahirette durum bambaşka. Demek ki birisi üstünlük taslıyor diye, karşısındakini eziyor diye ona saygı duymak çok anlamsız bir şey. Bir insana neden saygı duyulur? Doğruları anlatıyordur, hakkı anlatıyordur, Kur'an'ı anlatıyordur, iman hakikatlerini anlatıyordur. O insana saygı duyulur. Yoksa işte hurafe anlatıp veyahut da dinsizliği anlatıp bir de karşısındakine üstten bakan insana ancak gülünür yani. Komik bulabilir bir insan. Saygı duyulması olacak şey değil yani. Maşallah. İnşallah.
Ben biraz önce söylediğin tuzakla alakalı inşallah ayeti okuyayım. Kolunu şeytandan Allah sanırım. Onlar, inanmayanlar, bir düzen, hile ve tuzak kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor Yüce Rabbimiz. Ali İmran Suresi 54. ayette. Evrimciler ve evrimci düşünenler bu kadar çok fosilin çıkacağını hiç hesaba katmadılar. Daha önemlisi de hocamızın yaratılış atlasını hiç hesaba katmadılar. Allah'ın izniyle yerle bir etti inşallah yaratılış atlası. Hocamız tabii ki inşallah. Dolayısıyla tuzakların en hayırlısı da bu olmuş oldu elhamdülillah.
İnşallah. Şimdi bir videomuz var.
İnşallah.
Onunla devam edelim. Ondan sonra tekrar konuşacağız inşallah.
...19. yüzyılda İngiliz doğa bilimci Charles Darwin tarafından ortaya atılan evrim teorisi yaratılışı reddeder. Teori, yeryüzündeki tüm canlılığın tesadüfler zinciri sonucunda birbirinden türeyerek oluştuğu iddiasındadır. Oysa canlıların özellikleri detaylı olarak incelendikçe Darwin'in evrim teorisinin ne denli büyük bir yanılgı olduğu ortaya çıkmıştır. Canlıların bedenlerinde son derece kompleks organ ve sistemler vardır. Bunların evrimin iddia ettiği gibi rastlantılarla ve kademe kademe ortaya çıkması imkansızdır. Bu organ ve sistemler canlılığın bilinçli bir şekilde yaratıldığını göstermektedir. Kumun altında gizlendiklerinde etraflarını gözleyebilecekleri özel bir göz tasarımına sahip olan yengeçler ve Flander balıkları. Bulundukları ortamın rengine anında uyum sağlayabilen özel hücrelere sahip ahtapotlar. Kuyruk kısımlarındaki sahte gözlerle düşmanlarını şaşırtan balıklar ve diğerleri bu kusursuz tasarımın örnekleridir. Bu tasarımlar için tesadüf eseri gibi yüzeysel bir açıklama yapmak imkansızdır. Fosil kayıtları incelendiğinde farklı canlı türlerinin aralarında hiçbir evrimsel ilişki olmadan bugünkü yapılarıyla bir anda yeryüzüne çıktıkları görülmektedir. Evrim teorisi ise farklı canlı türleri arasında ara geçiş türleri olması gerektiğini savunmaktadır. Ama bunlardan eser yoktur. Bu durum denizaltı canlıları için de geçerlidir. Fosil kayıtları, bilinen en eski balık türlerinin yeryüzünde aniden ve özgün vücut yapılarıyla ortaya çıktıklarını göstermektedir. Bu balıkların, kendilerinden önce denizlerde var olan omurgasız deniz canlılarıyla hiçbir benzerlikleri yoktur. Evrim teorisine inanan bir fosil bilimci olan Gerald Todd, bu gerçek karşısında kemikli balıkların evrimi başlıklı bir makalesinde şu çaresiz soruları sıralar. Kemikli balıkların her üç sınıfı da fosil tabakalarında aynı anda ve aniden ortaya çıkar. Peki ama bunların kökenleri nedir? bu denli farklı ve kompleks yaratıkların ortaya çıkmasını ne sağlamıştır? Ve neden kendilerini evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur? Balıkların hiçbir atası yoktur. Çünkü başka canlılardan evrimleşmemişlerdir. Bugünkü yapılarıyla kusursuz bir biçimde yaratılmışlardır. Evrimcileri çıkmaza sokan bir başka denizaltı canlı grubu elektrikli balıklardır. Vücutlarında elektrik üretebilen ve bu elektriği savunma, saldırı veya iletişim için kullanan bu canlılar birer tasarım harikasıdır. Bazı elektrikli balıklar vücutlarında 500 voltluk elektrik üretebilecek kadar güçlüdür. Dahası yeryüzündeki denizlerde birbirinden çok farklı yapılara sahip elektrikli sualtı canlıları vardır. Evrimciler bu elektrikli canlılar arasında evrimsel bir ilişkiyi hayal dahi edememektedirler. Elektrikli balıklar konusu teorinin sahibi olan Darwin'i de kara kara düşündürmüş ve onu bir takım itiraflara sürüklemiştir. Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabının Teorinin Zorlukları başlıklı bölümünde aynen şöyle yazmıştır. Balıkların elektrikli organları teorim için bir başka özel zorluk daha oluşturmaktadır. Bu harika organların hangi aşamalarla oluştuklarını tahmin edebilmek imkansızdır. Elektrikli organlar daha da ciddi bir başka zorluk oluşturmaktadır. Çünkü bu organlar birbirlerinden çok farklı olan yaklaşık 12 ayrı balık türünde birden yer almaktadır. Gerçekte Darwin'in zorluklarının sonu yoktur. Çünkü deniz altındaki her canlı kusursuzca yaratıldığını gösteren özelliklerle doludur.
Evet, diyordu da gördük inşallah. Yani çok büyük yaratma delilleri var. Bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yani Allah bunları boş yere bu kadar detaylı yaratmamış bu canlıları. Nereye baksak bir detay var. Detayında detayına iniyoruz. Yine başka bir detay çıkıyor. Daha da detayına iniyoruz. Başka bir sanat daha çıkıyor. Sanat gitgide detaya indikçe büyümeye başlıyor. Ya biz burada tesadüften nasıl bahsedelim? Değil mi? Yani Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz burada. Yine tabii çok fazla konu var. Başka bir konuyla devam edebiliriz.
Evet, şimdi dediğin önemli. Detaya girdikçe çok olağanüstü şeyler görmeye başlıyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte 21. yüzyılın gelişmiş bilimi, teknolojisi bize her detayda Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Tabii bunu sadece biz değil, evrimciler de bunu görüyorlar. Bu detay içerisindeki detayları. Tabii bu sefer ne oluyor? Bu durum evrimcilerin işini zorlaştırıyor. Yani fosillerle ilgili bir yalan söyledilerse canlılarla ilgili birçok yalan söylemek zorunda kaldılar. Sonra biliyorsunuz hücre Darwin'in dediği gibi hiç de öyle içi su dolu bir jölemsi bir yapının olmadığı anlaşılınca, içinde milyonlarca detay olduğu anlaşılınca bu sefer ne oldu? Tabii moleküler biyolojinin gelişmesiyle bu sefer de milyonlarca yalan söylemeye başladılar. Evet. Yalan söylemek, yani yalanın şiddetini arttırmak zorunda kaldılar. Yani ilmi ve bilimsel gelişmeler hep evrimcilerin aleyhine oluyor. Daha çok yalan söylemelerine sebep oluyor. Mesela şimdi sen anlatırken aklıma geldi de, yani bayağı gülünç bir iddiaları daha var. Onu da paylaşalım. İzleyenlerimiz zaten biliyorlardır. Tekrar edelim. Şimdi tabii DNA'nın bu olağanüstü yapısı fark edilince ve insan davranışlarının da genler kontrolüyle yapıldığı ortaya çıkınca bu sefer genlerle de ilgili bir yalan söylemek ihtiyacı hissetti evrimciler. Çünkü genlerin harika yapısı şunu gösteriyordu. İnsan eğer fizyolojik olarak bir evrim masalına göre değişim geçirdiyse, o zaman insanın hareketleri de o değişime uygun olarak bir değişim geçirmesi gerekiyordu. Ama insan hareketlerinde, davranışlarında ve özelliklerinde genler üzerinden kontrolü ortaya çıkınca bu sefer evrimciler bir telaşa düştüler. Genlerle de ilgili bir yalan söyleme ihtiyacı duydular. Dediler ki, efendim dediler, ya burası çok olağanüstü hakikaten. Dediler ki, evet insan tabi inkar edemeyince genlerden oluşuyor. DNA'sında genler var. Fakat bu genlerin bir özellikleri var. Dediler, neymiş özelliği dedik. Bunlar çok bencil dediler genlere. Bencil gen. Bu çünkü vardır yani, evrimci literatüre girsin kardeşlerimiz, kitaplara baksınlar. Bencilmiş insanın genleri.
Dawkins'in kitabı var.
Şimdi tabii Dawkins zaten kitap yazdı bu konuda. Ki Dawkins o bu iddiadan sonra bayağı coştu. O da dedi ki aslında dedi genler dedi fedakardır da dedi aynı zamanda genler için.
Huyları olan genlerden bahsediyoruz.
Yani. Ya insan karakter gibi yani, evet. Olan. Evet. Yani şimdi eskiden böyle taşlardan, ağaçlardan yontup da ondan sonra yontulmuş maddelere akıl ve bilinç atfetti putperestler. Taştan, ağaçtan yani. Canı yok yani, cansız. Şimdi günümüzde de bunların yerini Darwinistler aldı. Onlar da canı olmayan, aklı şuuru olmayan moleküllere, cansız atomlara akıl atfediyorlar. Yani aslında yapı aynı. Yani kafanın değişmediğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemiyle şimdiki dönemin arasında bir fark yok. O zaman putlara böyle akıl ve şuur isnat etmişler. Şimdi de işte cansız atom ve moleküllere isnat etmişler. Aynısıdır. Nitekim görüyoruz işte mesela bencil genler, fedakar genler diye. O zaman işte ne bileyim bir de çıkar der ki efendim kıskanç hidrojen der. Ne bileyim işte cimri sülfürik asit. Yani bunun sonu yok. Yani artık saçmalamaya başlarsan tabii muhabbet bayağı bir uzar. Şimdi tabii bu uzayan saçma mantıklar ve muhabbetlerle insanların kafasını bulandırdılar ve tabii teknik bilgisi az olan veya biraz daha az kitap okuyanlar genlerin böyle hareketler yapabileceğini, böyle davranışlar gösterebileceğini düşündüler. Şimdi bir kere genlerin aklı ve şuuru yoktur. O ne fedakarlık bilir ne bencillik bilir. Diyor ki evrimciler, ki özellikle Wilson, Edward Wilson diyor ki böcek bilimini inceleyen bir bilim adamıdır. Kitabının 26. bölümüne kadar böcekleri anlatıp, böcekler üzerindeki davranışları anlatıp, 27. bölümde bir anda insanlara geçip, işte insanlar da bu bencil genlerin efendim hareketleriyle oluşmuşlardır. Nasıl oluşmuştur diye sorduğumuzda da, işte o klasik evrim masalına göre, işte çamurun içindeki o kimyasal çorba, içinde genler oluşmuş. Genler efendim birbirleri arasında çok büyük bir rekabete girmişler. Ondan sonra en iyi gen bir gün karar vermiş, demiş ki ya ben kendimi taşıyacak, beni taşıyacak, beni muhafaza edecek bir yapı geliştireyim, hemen bir insan oluşturayım da kendimi sağlama alayım demiş en bencil, en uyanık olan gen. Sonra kendine bir insan yapı vermiş. Aynen böyledir yani, girsinler kaynaklara baksınlar. Yani böyle insanı bir makina gibi, bir robot gibi anlatıyorlar. Yani mesela iddia şu, diyor ki evrimciler, İnsanın hayatta üremeden başka bir amacı olmaz. Bunun da bir gayesi vardır. Genlerini korumak ve genlerini bir sonraki nesillere aktarmak için yapar insan bunu der. Bu kadarmış insanın amacı. Yani insanın ruhu, vicdanı, ne bileyim hayatla ilgili zevkleri, mutlulukları hiçbir şey olmazmış. Sadece tek amacımız, bak herkes iyi duysun bunu. Tek amacımız bizim insanın genlerini çoğaltmak ve bir sonraki nesle aktarmakmış. Hayırlı olsun. Herkes duysun. Bak evrimci iddiası bu. Biz dünyaya bunun için gelmişiz insanlar. Ya milletin geninden haberi yok. Daha yeni öğrendik biz genleri. Yani insan böyle bir amacı olsa o bilinmez mi? Daha bu değil mi? Bu olay ortaya ilk çıktığında herkes genlerinin peşinde olur. Yani sokakta var mı geninin peşinde koşan adam? Ya millet genini yeni
nasıl
öğrendi zaten.
Diye,
21 ha yani ben işte genimi koruyayım. Evet, diğer genlerden daha güçlü genler bende olsun. Dur şimdi ben bunları aktarayım. Ya böyle biri var mı sokakta? Evrimcilerin kendisi de böyle değil ki zaten. Ama uydurmaya gelince üstlerine yok. Şimdi buna tabii bir de bir kılıf taktılar. Biz hep onu söylüyoruz, izleyicilerimiz de biliyorlar. Sosyobiyoloji bunun adı. Ya duyan da bir şey zanneder yani sosyobiyoloji. Yani hem sosyal hem de biyolojiyi konuları içeren acayip bir bilgi var herhalde içinde zannediyorsun. Bu, bilgi bu. Yani insan davranışları ve biyolojiyi de genlere işte atfettikleri için genlerin davranışlarını ortak inceleyen bilim dalı oldu bu sosyobiyoloji. Ama bakın sosyobiyolojinin bir tane delili yoktur. Bir bilim dalıdır ama bir tane delili yoktur bilimsel. Yani uydurmadır. Şimdi mesela birkaç tane örnek verelim de durumun beyametini bir kere bir paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi bunlardan en ünlüsü Wilson'dır. Wilson bu, çok sevdi bu sosyobiyoloji kavramını ve dedi ki aslında dedi evrim dedi sadece genlerin evrimidir dedi. Bu kadar. Başka bir şey yok dedi. Genler evrimleşir dedi. Kendi tabii iddiasına paralel olmak için bunu öne sürdü ve sonra da Sosyobiyoloji Yeni Sentez adlı kitabında bak hiçbir bilimsel değeri olmayan iddiasını da şöyle ifade etti. Yani ne dediğini de insanlar bilsin kültür olarak, genel kültür olarak olayın saçmalığı daha iyi anlaşılsın diye adamın ne dediğini paylaşalım. Diyor ki Wilson, Darwinist anlamda canlı kendisi için yaşamaz. Bak biz kendimiz için yaşamıyormuşuz. Canlı dedi insanlar. Temel fonksiyonu başka canlılar üretmek dahi değildir. Genleri üretir ve genlerin geçici taşıyıcısı olarak hizmet verir. Biz genleri taşıyan ve genlere hizmet veren makinalarmışız. Robotlarız. Yani haberi olmayan duysun. Böyle diyor yani evrimciler. Eşeysel üremeyle meydana gelen her canlı o türü oluşturan genlerin özgün ve tesadüfi bir alt kümesidir. Bak biz tesadüfen olmuşuz evrim masalına göre ama nasıl olmuşuz? Genlerin yaptığı çalışmalar sonucunda insan tesadüfen olmuş. E peki genler kim? Genlerde bu şuur, akıl nereden geliyor? Var mı? Yok. Şuur sahibi, akıl sahibi, bilinç sahibi olmayan bir yapı nasıl olur da kendisini muhafaza etmek için, kendisini taşıtmak için şuur, akıl ve ruh sahibi bir varlık meydana getirebilir? Bunu niye açıklamıyorlar bize? Çünkü açıklaması yok, getiremez. Sonra diyor ki, doğal seleksiyon bazı genlerin aynı kromozomdaki diğer genlere üstün gelerek gelecek nesillerde temsilcilik kazandığı bir süreçtir. İşte genler arasında kavga varmış yani. Güçlü olan da kazanıyormuş. Neredeyse bu kavga. Bu araç mümkün olan en az biyokimyasal karmaşayla genleri koruyacak ve yayacak olan makinenin bir parçasıdır. Samuel Buller'in ünlü bir tavuk sadece bir yumurtanın başka bir yumurta üretme yoludur deyişi modernize edilmiştir. Organizma sadece DNA'nın daha fazla DNA üretmesinin bir yoldur. Bakın burada şunu şey yapıyorlar, atlıyorlar. Yani DNA bir organizma üretir diyor ya. Ya kardeşim DNA'nın aklı şuuru yok. Ya karar verme mekanizması yok. Nerede? Yok. Yani bak dikkat ederseniz aynı mantık. Yani tam putperest mantığı yani. Değil mi? Tahtadan, taştan olan şeyler bunlar yapıyorlar diyorlardı. Şimdi de bunlar yapıyor diyorlar. Ya o yapamaz. Yani mümkün değil. Hiçbir yönden mümkün değil. Tabii bu o kadar saçma bir iddiadı ki evrimciler arasında bile Wilson'ın bu iddiasına itiraz edenler oldu. Mesela onu da söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Stephen Jay Gould'tu. Diyor ki ancak Wilson çok daha güçlü iddialarda bulunuyor. 27. bölüm. Yani dedi ki 26. bölümüne kadar konuyu anlatıyor. 27'de bir anda insana geçiyor. İşte konusu da değil ayrıca. 27. bölüm. Bak bu çok iddialı diyor. İnsan davranışlarındaki kindarlık, saldırganlık, yabancı düşmanlığı, uyumluluk ve batı toplumunda kadın ve erkek arasındaki karakteristik özellikler gibi tipik ve değişken nitelikler için genlerin bulunduğu hakkında geniş çaplı bir spekülasyondur diyor. Atıyor diyor yani. Yani bilimsel altyapısı yoksa spekülasyondur. Spekülasyon da speküle etmek için yapılır insanları. Aklını karıştırmak için yapılır. Onu söylüyor. Şimdi bu iddialar ortada uçuşurken tabii bizim elma yanak dediği hocamızın Richard Dawkins de daha akıl almaz, daha mantık dışı bir iddia ile hemen ortaya çıktı. Hoşuna gitti bu bencil gen konusu. O da dedi ki bencil genler vardır ama dedi siz bilmiyorsunuz. Bir de dedi fedakar genler var dedi. Yani onun karşıtı, zıtını oluşturuyor. Bu da ya bu da akıl almaz bir iddia. Şöyle tarif ediyor bencil genleri. Bizim annelerimiz mesela biz hasta olduğumuzda bak herkesin annesi Dawkins'in de annesi öyledir eminim yani. Wilson'ın da annesi öyledir. Hasta olduğunda ne yapar? Kadın bir telaşlanır değil mi? Böyle bir Yani canhıraş, ne bileyim işte nane limon yapar, elinden gelen her şeyi yer içer, sırtına bakar, terini şey yapar, kontrol eder, ateşini ölçer, ilaç verir, doktor arar, doktora götürür seni, değil mi? Yani çok ağır hastaysan neredeyse canını verecek kadar her türlü fedakarlığı gösterir. 24 saat başında bekler, uyumaz, başına şey koyar, yani her şey yapar, değil mi? Tahkis ne diyor biliyor musunuz? Bunu annelerimiz kendi genlerini düşündükleri için yapıyorlarmış. Bu fedakarlık aslında bir bencillikmiş. Bencil gene gönderme yapıyor. Çünkü annelerimiz bizim hayatta kalmamıza gayret edip kendilerinde olan genlerin bizim kanalımızla başka nesillere aktarılması için bu fedakarlığı yapıyormuş annelerimiz. Herkese duyurulur. Al sana işte bir evrimci saçmalığı daha. Tabi bunları bir de sosyobiyoloji adı altında anlatıyorlar. Bu daha da fecaat. Yani hani bilimsel bir şey anlatıyormuş gibi. Ya annelerimiz duymasın yani. Tabi yaş itibariyle onlar bilmezler evrimcilerin ne dediğini. Gerçi bizi izliyorlar. Artık öğrendi onlar da ama ya bayağı kızarlar bu ekibe. Sokakta dikkatli olsunlar. Annelerimiz şey yapabilirler. Şimdi bakın bir iddiada hemen söyleyelim. Yine Wilson'dan, Human Nature'dan diyor ki bizimki de dahil olmak üzere hiçbir tür genetik tarihi tarafından oluşturulan zorunluluklar dışında bir amaca sahip değildir. Bizim bütün tarihimiz genetik tarihmiş yani. Onun dışında da başka bir konumuz yok diyor insan olarak. Bir tür kendi biyolojik doğası dışında herhangi bir amaca sahip değilmiş. Şimdi tabii burada çok acayip bir durum ortaya çıkıyor. Kendi bencil genlerinin peşinden giden ve buna hizmet eden insanın bir kere vicdan sahibi olması artık gerekmiyor evrimci kafaya göre. Yani sosyobiyolojinin evrimci kafasına göre vicdan sahibi olmasına gerek kalmıyor. Güzel ahlak hiç gerek kalmıyor. Çünkü zaten genin vicdanı olmaz. Madem ben genleri taşıyan bir robotum, genin güzel ahlakı olur mu? Olmaz. Gen güzel ahlaktan keyif alır mı? Almaz. O zaman nereye geliyor konu? İşte o modern Darwinizm denilen kafaya götürüyor bizi bu sosyobiyoloji yalanı. O da şu, bir kere biz buradan söyleyelim, materyalistler, Darwinistler çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Çünkü böyle acımasız, vicdansız, bencil bir toplum oluşması için bu bencil gen, sözde fedakar ama aslında bunu bencilliği için yapan gen yalanı şunun için atılmıştır ortaya. Bu hani güçlü olan işte zayıf olanı ezer, yok eder. İşte doğada kavga vardır. İşte güçlü olan kazanır gibi şeyler var ya, açıklamaları var ya. Onların tamamının bu da göğe biyolojik, üstelik sosyobiyolojik temelini oluşturdu. Bu mantıktan yola çıktığımızda da şu çıkıyor ortaya. Bir kere Darwinistler, materyalistler şuna hiç şaşırmasınlar. Onların dediği gibi olmuş olsaydı insanlar, mesela hırsızlık, sürekli hırsızlık olurdu etrafta. Ne bileyim, tecavüz. Mesela birbirine tecavüz eden, bir sürü hakkına, hukukuna, her şeyine tecavüz eden bir sürü insan olurdu etrafta. Mesela cinayet. Mesela insanlar, şimdi onun geni benim genimden daha üstün olabilir. Dolayısıyla ben eleneceğim. Evrimci masala göre. Dur ben elenmeyeyim de şunu ben bir öldüreyim. Benim genlerim daha sonraki nesillere aktarılsın derdi. Allah esirgesin. Darwinist ve materyalist kafaya göre. Öldürürdü. Yani cinayet böyle alabildiğine cinayet olurdu her tarafta. İşte bu bencil gen yalanının asıl amacı toplumları böyle bir karmaşaya, kaosa, yani kavga, gürültü, efendim cinayet, tecavüz, haklara tecavüz, hukuksuzluk, adaletsizliğe götürmek için ortaya atılmış bilim kisvesi görünümünde bir sahtekarlıktır, bir yalandır, bir sosyal mühendislik çalışmasıdır. Toplumun ahlakını bozmak için ortaya atılmıştır. Sözde bilimsel temeli de var. Buyurun sosyobiyoloji deyip insanlara bunu göğe akıl almaz bir mantığa oturtup işte dünyada böyle bir durum meydana getirmek için yapılmış bir çalışmadır. İşte bunu da herkes duysun. Ona göre herkes tedbirini alsın evrime karşı.
O konuyla ilgili madem bu kadar bahsettik, o ünlü alıntıyı ben okuyayım şimdi. Richard Levanton'un. Bizim materyalizme bir inancımız var diyor. Bu a priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç. Yani materyalizmi biz önceden bir kabul ettik, doğru varsaydık diyor. Yani hiçbir delilimiz olmadan, sıfır delille ilk başta bir materyalizmi, evrim teorisini, Darwinizmi bir kabul ettik diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Yani biz materyalizmi açıklarken bilimle, işte deneylerle, gözlemlerle, bu tarz şeylerle yapmıyoruz diyor bu yorumları. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Yani biraz önce Serdar Hocam'ın bahsettiği konuyla tamamen örtüşüyor. Materyalizme olan önceden kabul ettiğimiz, yani yobazca bir bağlılığımız var diyor materyalizme. Hiçbir delil olmadan önceden kabul ettik diyor. Ve dünyaya materyalist bir açıklama getirmek zorundayız diyor. Yani işte anne şefkati varsa işte bunu nasıl maddeye indirgeyebiliriz bu şefkati? İşte genlerin devam etmesi için oradan işte içgüdünün işte daha değişik tabii terimler kullanıyorlar onlar. Olgusal tutarlılık skalasındaki eşeysel izolasyonuyla falan gibi böyle hepsini birbirine karıştırıp işte en sonunda bu genlerin böyle devam etmesi için böyle bir şefkat vardır diyorlar. Şimdi bu materyalist açıklamaya getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Bu tamamen kurgudur. Nedir mesela filmlerde izlediğimiz zaman filmler nedir? Kurgudur değil mi? Hikayedir yani. Bir uydurmadır. Aynısını söylüyor. Yani kendisi söylüyor. Biz söylemiyoruz bunu. Materyalist olan Richard Levantis söylüyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, bakın yobazlığa bakın, halen daha hiçbir delilimiz yok, bilime bakmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de diyor. Haşa, ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz diyor. Yani Allah'ın yarattığını, bu şefkat hissini, merhamet hissini, insanlar mesela birbiriniz arasındaki sevgi bağlılığı Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor Allah ayette. Yani Allah'ın delilidir insanların birbirini seviyor olması. İki tane atom yağını birbirini seviyor. Normalde nasıl olsun materyalist bir kafayla düşündüğümüzde? Bu açıklamaların zırva oldu. Çok belli yani. Yok, gelini devam ettirecekmiş, o yüzden seviyor. Gelini devam ettiremez hale gelirse o zaman çocuğuna bakmıyor mu? Hı-hı. Bir anne. Bu soruyu sorarız o zaman biz de.
Cevap baktığı
ve ona yine şefkatini gösterdiğini herkes bilir. Bir annenin değil mi? Hı-hı. Çocuğuna en güzel şekilde bakar.
Veya gitsinler kendi annelerine itiraz etsinler.
Niye böyle evrimciler diyor, değil mi?
Sen bana baktın ama sen fedakar bir anne değilsin. Sen bencilsin. Kendi genlerini düşündün desinler. Gitsinler anneler desinler. Bak ne cevap veriyor anneler onlara.
Evet.
Bir daha eve alıyor mu onları?
İnşallah. Yani bakın burada gerçekten çok büyük bir mantık hezimeti görüyoruz ya. Böyle bir açıklama olur mu? Yani materyalizme indirgeyemezsiniz. Mesela birisi birisine bakıyor. İşte ne kadar güzel bir insan diyor. Mesela bir kelebeğe bakıyoruz. Ne kadar güzel kelebek diyor. İçinde değişik bir hissiyat. Mesela videolar gösteriyoruz burada mesela, değil mi? Sevimli canlılardan. İşte tavşanlar oluyor, köpek yavruları oluyor. Yani onu gördüğümüz zamanki hissiyat hangi genin nesiyle oluyor? İşte şu proteinle şu yağ birbirleriyle etkileşime geçti. Orada bir anda şefkat işte ve sevgi hissi oluştu mu diyeceğiz? Bakın çok fazla konuyu, yani insan hayatındaki pek çok konuyu, hatta neredeyse hiçbirini materyalist bir açıklamayla açıklayamazsınız. Hı-hı. Sevgi var, işte Allah aşkı var mesela. Hı-hı. İnsan aşık oluyor. Nasıl açıklayacaksın materyalizmi? Yok, şu genlerin işte şöyle birleşiminden, işte onun etkisiyle böyle bir şey olsa sonuçta aşk çıkıyor. Bu açıklamayı kimsenin itibar etmeyeceği belli yani. Siz illa materyalist bir açıklamaya getirmeye çalıştığınız için bunları yapıyorsunuz. Bu rezilliklere kalkışıyorsunuz. Hiç böyle bir şeye girmeye gerek yok. Allah ayette mesela farklı farklı ırklar yarattığını bildiriyor. Bunu niçin yaptığını Allah biliyor. Birbirinizle tanışmanız için Allah buyuruyor ayetinde. Yani kalkıp da işte farklı farklı ırklar oldu, İşte şu yüzden bu yüzden. Hani tamam, onların bilimsel bir karşılığı varsa mesela varyasyon. Bu bilimsel bir şey. Canlılar arasında varyasyon oluyor. Mesela işte köpek türleri oluyor. İşte köpek türü oluyor mesela. Onun içinde cins, farklı farklı cinsler oluyor. İnsanlara bakıyor, işte zencisi oluyor, melezi oluyor, beyaz sarı ırk oluyor. Farklı farklı varyasyonlar oluyor. Bu bilimsel. Bunun nasıl oluştuğunu biz DNA'ya baktığımızda görüyoruz zaten. DNA'da varyasyon mekanizması var. Ve bu mekanizmayla farklı farklı insanlıkları zaten oluşabiliyor. Ve bu iki insanın DNA'sındaki farklı bilgilerin birbirleriyle eşleşmesiyle zaten oluşabilecek bir şey. Yani Hazreti Adem ve eşinin ilk insanlar, Allah'ın yarattığı ve bir anda ol demesiyle yarattığı ilk insanların nesiller boyu ilerlemesiyle zenci ırk da oluşabiliyor, sarı ırk da oluşabiliyor, beyaz ırk da oluşabiliyor. Çünkü hepsi DNA'sında zaten kodlu. Sadece farklı eşleşmelerle bunlar açığa çıkıyor. Bu bilimsel bir şey. Ama sen kalkıp da işte bu farklılıkların oluşması işte Afrika'ya gitti. Afrika'da sıcağın altında fazla durunca madem benim ten rengim sürekli yanıyor, bunu da gelecek nesillere de aktarayım. İşte çocuklarım da işte esmer de olsun. Ondan sonra zincir konuşsun. Böyle bir şey yok. Bu bilimsel değil. Bu senin materyalist bir açıklama getirmeye çalışmandan kaynaklanan bir durum. Veyahut da başka bir şeye bakıyorsun. Hayvanlar arasında işte en insanların da bildiği işte ceylanların yaprakları uzanırken boyunları uzaya uzaya en sonunda zürafa olduğu hurafesi. Hani bu normalde şu anın evrimcileri de kabul etmiyor birçoğu ama halen daha ısrarla bilgisizce sürdürmeye çalışanlar da var. Yani bunun olamayacağı ispatlanan yıllar oldu. DNA'nın keşfiyle bu olay kapandı. Hı hı. Bazı ders kitaplarında bile halen daha okutuluyor. Çok enteresandır yani bu. Çünkü bir kere bir ceylanın yapraklara uzanmaya çalışırken boynu uzamaz. Uzadığını farz edelim. Bir metre uzasın. Öyle farz edelim. Bir metre uzasın. Ya, DNA'sındaki bilgi değişiyor mu? DNA'sındaki bilgi bir metre bir boyuna göre mi tekrar ayarlanıyor? Bütün trilyonlarca hücresindeki DNA. Tabii ki hayır. Aynı duruyor DNA'sı. Mesela 10 santimse boynunun uzunluğu DNA'sında. İsterseniz siz onu bir 3 metre uzatın. Yine DNA'sında 10 santimdir. Yavru canlıda yine 10 santim doğar. Yani bu DNA'nın keşfiyle zaten böyle bir şey mümkün olmadığı anlaşıldı. Fakat işte evrim teorisi böyle bilimin geri olduğu bir dönemde ortaya atıldı. İnsanların bunu görüyor olması lazım. Yani böyle bir dönemde ortaya atıldığı için zaten şu anda tüm iddiaları çürümüş durumda.
Evet, evrim teorisi çok büyük bir sahtekarlıktır. Serdar Hocam da biraz önce söyledi. Bu çok ciddi bir propaganda yöntemi. Yani bir şey bağırarak defalarca söylersen o insanlarda bir büyü meydana getiriyor. Evet. Aslında biz doğaya baktığımızda insan vücuduna, bedenine değil mi? Organlarına baktığımızda, gökyüzüne baktığımızda hiçbir şeyin tesadüfen var olmadığını zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu insanları dinsizliğe götüren, dinsiz yapmaya çalışan bir yöntemdir. İnsan tesadüfen meydana gelmediğini biz biliyoruz. Burada da gösteriyoruz hocamızın vesilesiyle. Anlatıyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet, buyur Serdar.
Estağfurullah. Aslında evrimciler de böyle insanın ruhunun sahip olduğu özelliklerin evrim yalanıyla açıklanamayacağını onlar da çok iyi biliyor. Çünkü insan ruh sahibidir. Yani bunun böyle metafizik bir şeydir o. Herkes de ruhunu hisseder. Yani değil mi? Sevinme, neşelenme, eğlenme, zevk alma, hüzünlenme, heyecanlanma, korkma, endişe duyma. Yani say bitmez, değil mi? Tad alma mesela, o tadın bir lezzeti oluyor. Hoşa gitme mesela. Ne bileyim, film seyrederken eğlenme. Kitap okurken, kitap okuma yazma, o filmi yapma. O kitapla ilgili fikir teaddisinde bulunma mesela. Hangi evrim mekanizmasıyla bu açıklanır? Yok ki öyle bir mekanizma zaten de. Yani karşılıklı fikir alışverişi ne nasıl açıklayacak evrimciler? Soruyoruz, yine açıklamıyorlar, yine sessizlik. Evrimciler bunu çok iyi farkındalar. Yani ruhun sahip olduğu özellikleri açıklayamayacaklarını farkındalar. Bak bir tane de bu konuyla ilgili itiraf hemen o paylaşalım. Robert Wallace diyor ki Başlangıç Faktörü adlı kitabında insanın sadece genetik olarak üremeyi hedefleyen akıllı bir egoist olduğuna inanmıyorum. Evrimci. Yani biz makinayız. Nasıl bir makineyiz? Nasıl robotlarız? Genleri taşıyan robotlarız. Genlerimiz bizi oradan oraya götürüyorlar diyor. Ve az önce bahsettik, bencillik, egoistlik varmış genlerimizde. O da diyor ki bak ben evrimciyim ama ben böyle bir şeye inanmıyorum diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Çünkü diyor bak insan budur. Ancak sadece bu değildir. Açıkça çok daha fazlasıdır diyor. insan için. Bunun kanıtı çok basit ve boldur. Ne güzel söylüyor, doğru. İnsan ruhunun ölçülemez bir derinliği olduğunu görebilmek için birinin John Fahbel'in Dimajör Cannon adlı bestesini dinlemesi yeterlidir dedi. Yani insan müzik dinlediğinde zevk alan, haz duyan, ruhunda bir ferahlık, coşku, heyecan meydana gelen bir varlıktır. Peki bu saydığımız metafizik duyguları, erdemleri hangi bencilgenler yapıyor? Şuursuz, akılsız. Nasıl yapabilir? Yapamaz. Yani heyecanlı gen bulduk mu? DNA'ya baktık, yok öyle bir şey. Veya işte üzüntü geni, var mı öyle bir şey? Aşk geni, var mı öyle bir şey? Korku geni, var mı öyle bir şey? Yok. Değil mi? Zevk geni, var mı öyle bir şey? İnsan zevk alıyor. Mesela film seyrediyorsun, zevk alıyor, hoşuna gidiyor. Manzaraya bakıyorsun, zevk alıyorsun, hoşuna gidiyor. Subhanallah, maşallah, ne güzel diyorsun mesela. Maşallah. Yani cansız bir görüntünün, değil mi? Manzara cansızdır. Zevk vermesi insana nasıl anlatılacak? Sadece ruhla açıklanabilir o. Başka bir şeyle açıklanmaz. Değil mi? Dolayısıyla bak, onlar da farkındalar, evrimciler de. Yani bu böyle evrim mekanizmasıyla, yalanıyla, safsatasıyla, masalıyla açıklanamayacağını onlar da farkındalar. Tabi ruhun yani insanın derinlik sahibi olması, ruhunun böyle yüzlerce duygu ve zevki yaşayabilen bir varlık olması, evrimcilerin insanın işte evrim masalıyla kökenini açıklamalarını imkansız hale getiren en önemli faktörlerden bir tanesidir sadece, inşallah.
Ve hiçbir bilimsel delille de desteklenmemiş bir durumdur evrim teorisi.
Evet.
Dolayısıyla hiçbir delil olmayan bir şeyde inanmak akılsızlık olur. Evet. Şimdi doğaya baktığımızda tabii hemen bir iman hakikatiyle devam edelim. Örümceklerdeki şekil hafızasına sahip bir madde olduğunu görüyoruz. Örümcek ipliği. Bu nasıl oluşuyor? Önce şekil hafızası, fizikte bazı metal alışımların şekilleri bozulduktan sonra yeniden orijinal halleri almasına denir. Bu mucizevi özellik metale ısı verme anında veya daha yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda meydana gelir. Ne var ki örümceklerin ürettikleri şekil hafızalı iplikler herhangi bir dış müdahaleye ihtiyaç duymadan bu işlemi kolayca görür. Doğal hiçbir etkiye maruz kalmadan eski şeklini kazanabilen tek yapı olan örümcek ipliği, örümceğin bedeninde bulunan 6 farklı keseden salgılanan ipliklerle üretilir. Bilim adamları ipliğin sağlamlığını belirlemek için Araneae didymatus örümceği ile aynı ağırlıkta küçük bir cismi 90 derecelik bir açı ile 3 farklı maddeden oluşmuş ipliklere bağlayarak iplikleri döndürmüşlerdir. Bu şekilde iplik malzemesinin orijinal durumuna dönmesinin ne kadar zaman aldığını kaydetmişlerdir. Sonuca göre kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan kevlar polimer ipliği yeterli esneklik sağlasa da dönmenin etkisini çok az azaltabilmiştir. Bakır ipliği ilk şekline dönmekte zorlanmış ve birkaç turdan sonra kırılır hale gelmiştir. Araneae didymatus örümceğinin ipliği ise çok kısa sürede eski haline, eski şekline kavuşmuştur. Yüksek bir yerden ip yardımıyla inmeye çalışan bir kişiyi düşündüğümüzde iniş sırasında ip sürekli eğilip bükülecek, sağa sola dönecek ve kişiye pek çok zorluk yaşatacaktır. Fakat böyle bir durum örümcekler için söz konusu değildir. Örümceğin ağını oluşturan iplikçikler, örümceğin ipin ucunda aşağıya doğru kayarken güçlük yaşamasını engeller. Böylelikle örümcek sabit bir biçimde sessizce aşağı iner. Örümceğe bu imkanı sağlayan ise ipliğin şekil hafızasıdır. Örümcek ipliğini elektromikroskobunda görünümünü görüyoruz yukarıda. Örümcek ipliğini oluşturan proteinlerin moleküler yapısı kompleks bir şekilde birbirinin içine geçer. İşte bu moleküler yapı ipliğin dönmeye karşı dirençli hale getirir. Burulma veya bükülme kuvvetini emer. bükülmenin ardından gevşeme kabiliyeti göstererek ilk şeklini geri kazanmasını sağlar. Böylece ipin ucunda bulunan ağırlık burulma etkisine maruz kalarak hızlı bir şekilde sağa sola dönmez. Doğada örümcek ipeğinin sahip olduğu şekil hafızasına benzerlik gösteren en yakın örnek sanayide kullanılan nikel titanyum alışımı olan nitinoldür. Bu metal alışım örümcek ipliğine benzer özellikler gösterir. Fakat örümcek ipliğinin aksine nitinolün eski haline dönebilmesi için 90 derece ısıtılması gerekmektedir. Verilen ısının derecesine göre şekil değiştiren nitinol iki farklı şekle veya kristal bir yapıya dönüşebilmektedir. Örümcek ipliği ise ısınmaya ihtiyaç duymadan şeklini tekrar elde edebilir. Örümcek aşağı inerken eş zamanlı olarak büyük bir rahatlıkla ipliğini üretir. İplik bükülmeden, sarsılmadan, kırılmadan istediği yere ulaşır. Hızla yukarı yükselmesi gereken durumlarda da müthiş bir süratle ipliğini yiyerek yukarı tırmanır. Şüphesiz bu Allah'ın üstün yaratışının sayısız örneklerinden biridir. Biz burada tesadüf görmüyoruz ve yaratılış görüyoruz. Cenab-ı Allah Bakara suresinin 117. ayetinde şöyle buyuruyor. Kolmuş şeytandan Allah sanırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Örneği alanlar insanlar bir şey üretmeye kalktığında biz örnek alıyoruz. Yüce Rabbimiz örnek edinmeksizin yaratandır. Tesadüf görmüyoruz. Hocamızın eserlerinden hazırlanan Örümcek Mucizesi
imanisteler.com
.com'dan da
adresinden
detaylı bilgi alabilirler.
Farklı dillerde örümceklerle ilgili çok fazla detaylı bilgi var. Sitede örümcekmucizesi.imanisteler.com.
Evet, mesela örümcek ipliği aynı kalınlıktaki çelik telden, aynı yani örümcek ipliği oranında bir çelik telle örümcek ipliğini yan yana koyun, 5 kat daha sağlam örümcek ipliği çelik tele göre. Bak, 5 kat daha sağlam aynı incelikte. Hatta 1 kilo örümcek ipliğiyle ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Dünyanın etrafını dolanabiliyorsunuz. 1 kilo. Ama bir tur değil, 3 tur. 1 kilo öyle. Yani çok muazzam.
130 kilometre.
Tabii, tabii 40 olsa tabii. Nereden baksan o kadar yapar. Çok olağanüstü bir şey bu. Mesela kendi uzunluğundan 4 kat daha fazla esneyebiliyor örümcek ipliği.
Kauçuğa göre de 3 kat daha
evet,
esnek.
Daha esnek.
İnsanların yaptığı.
Mesela bazı örümcek türleri var. Onlar da kendi içinde 7 farklı ipek ipliği şey yapıyor. Örümcek ipliği üretiyor. 7 farklı evet. Tip. Yani 7 farklı moleküler yapı demektir bu. Şimdi dünyanın en ünlü kimyevi madde üreticisi DuPont, değil mi? Ne yaptı? Örümcek ipliğini aldı laboratuvarda, moleküler yapısına baktı, onu test etti. Aynısını taklit edip Kevlar'ı yaptı. Dünyanın en sağlam işte nedir? Çelik yelekler, işte mayından koruyan ayakkabılar gibi veya işte ipten oluşmuş halatlar, çok sağlam halatlar yaptılar. Kevlar maddesinden üretilen şeylerle. Peki DuPont, yani en büyük kimyevi maddesi üretimi yapan bu firma tesadüfen mi kurulmuştur? Hayır. O milyonlarca dolar harcadılar. Sadece o ipek ipliğini, böceğin ipliğini araştırıp moleküler yapısını çözüp bunu taklit edebilmek için. Bak, 10 milyonlarca dolar harcadılar. DuPont'un laboratuvarları tesadüfen mi kuruldu? Hayır. Peki DuPont'un laboratuvarlarındaki çalışmalar, İpin moleküler yapısını inceleyen bilim adamları ve kullandıkları teknik alet edevatlar tesadüfen mi geldi o laboratuvarlara? Hayır. Kardeşim, yani bunların hiçbirine hayır, asla böyle bir şey yoktur diyorsun hepsine. Ama minicik o küçücük canlının yapmış olduğu insanın aklının üstünde bir üretimle, bir imalatla, bir teknolojiyle yapmış olduğu o iplikçiyi sorduğumuzda o tesadüfen olmuştur diyorsun. Olmadı. Değil mi? boku tutmadı.
İkisinin bütçesine de bakmak lazım. Milyarlarca dolar harcıyor bir tanesi.
Evet.
Bir tanesi de bir iki tanesine yeterli bir olabilir. Şey
çok net olarak Allah'ın ilhamıyla olduğu belli.
Evet,
kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah. Hakan Hocam'da bir Kur'an mucizesi var. Evet. Onu paylaşacak bize.
Bulutların, bulutlarla ilgili 1400 sene evvel Kur'an'da geçen ayetler var. Ve bununla ilgili slaytlar var. Slaytlarımız var. Kur'an'ın bilimsel mucizelerinin olması Allah'ın bizlere bir nimeti inşallah. Derin imana vesile olan bir güzellik. Bu mucizelerden biri de Allah'ın 1400 yıl önceden bunları bizlere bildirmiş olması. Allah Kur'an ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz. De böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Araf suresi 57. ayet. Diğer bir slide. Bulutların ağırlığı çok şaşırtıcı rakamlarla ulaşmaktadır. Örneğin cumulonimbus türü fırtına bulutlarında 300 bin ton ağırlığa ulaşan miktarda su toplanmaktadır. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlıkları ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Kur'an ayetlerinde dikkat çekilen ve yakın geçmişte keşfedilen bu bilgi Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun delillerinden bir diğeridir.
Evet, maşallah. Yani bulutlar normalde baktığı zaman tabii insanlar çok hafif şeyler olarak düşünebiliyor. Ama Kur'an'da 1400 sene öncesinde ağırca bulutlar olarak geçiyor ve bulutların ağırlığına dikkat çekiliyor. Gerçekten de böyle milyon ton civarında rakamlar insanları şaşırtıyor. Yani normalde öyle bir şey beklenmez çünkü bir buluttan. Şimdi ben de başka bir...
Bulutla ilgili bir şey söyleyeyim.
Evet.
Müsaade edersen Akın Hocam.
Estağfurullah.
Bediüzzaman Hazretleri'nin tefekkürlerini zaman zaman burada anlatmaya gayret ediyoruz. Bediüzzaman yere, göğe, yağmurlara, şimşeğe, fırtınaya, bulutlara bakıp tefekkürlerini yazıyor risalelerde. Yine Asay-ı Musa'da bütün hepsini tek tek sırayla inceleyip tefekkürlerini yazmış. Sonra sıra buluta gelmiş. Bulutla ilgili çok güzel bir tefekkür var. Onu paylaşalım. Yere göğe bakan insan sonra da buluta bakıyor ve diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bu camit, yani cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Böyle bu görür sonra kaybolur gider ya, onların hepsi emirli olur diyor. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar. Hakikaten öldür değil mi? Bulutlar hiç iz bırakmadan kaybolurlar ama defaten, yani
maşallah,
sürekli de maşallah, defalarca da bir an hemen görürüz gökyüzünde onları. Bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın emriyle ve izniyle olur diyor. Meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal, büyük ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit ve bevakit cev alemini, yani yerle gök arasını doldurup boşaltır. Zaman zaman bulutlar gelir, yerle gök arasını suyla doldurur, boşaltır diyor. Ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydosla bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet keremkâr ve rububiyet perver bir hakimi müdebbirin, yani önceden düşünen, tedbir alan Cenab-ı Allah'ın sıfatıdır. Tedbirleriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Yani bulutlar ihtiyaç olan yerlere gider ve o ihtiyaç olan yere yetişir hemen diyor. Dağlar gibi yağmuru yağdırır oraya. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler diyor. Bulutlar için böyle güzel bir tefekkürü var Bediüzzaman Hazretleri'nin. İnsanın derin olması çok önemlidir. Derinlik sahibi olması çok önemlidir. Evrimciler de bunun tam tersini yapmaktadırlar. Yani insanı sığ, düşünmeyen, derinlikten zevk almayan, aklı donmuş, beyni uyuşmuş insanlar meydana gelmesini, yeryüzünde böyle insanların olması isteğindeler evrimciler. Ama biz onları değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Kur'an-ı Kerim'i tabi önce, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, ondan sonra gelmiş olan ve önce gelmiş olan peygamberlerimizi, büyük İslam alimlerini ve günümüzde de yine büyük İslam alimleri var, onları ve hocamızı örnek alıyoruz. Halleriyle, tavırlarıyla, olaylara olan bakış açılarıyla, samimiyetleriyle, vicdanlı davranışlarıyla ve tabi Allah'a olan sevgileri ve korkularıyla biz bu insanları örnek alıyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi başka bir iman hareketiyle devam edelim. Hemoglobinle ilgili. Şimdi hemoglobin kanı kırmızını rengini veren bir molekül. İnsan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece bir tanesi. Görevi ise çok hayati. Vücudun her hücresini yaşatmakla görevli. Vücudun yaşamasını sağlayan oksijen onun sayesinde dağılır. Vücudun atılması gereken karbondioksit onun sayesinde toplanıyor. Şimdi hemoglobin teker teker bütün hücrelere dolaşıp oksijen dağıtıyor ve karbondioksiti hücrelerden geri alıyor. Böyle bir özelliği var. Hemoglobin beraberinde taşıdığı azot monoksit sayesinde hangi dokuya ne kadar oksijen vereceğini bilmektedir. Hemoglobinin taşıdığı azot monoksit vücuttaki kan basıncının sabit kalmasını sağlıyor. Dokulara hangi miktarda oksijen dağıtılması gerektiği kan basıncının sabitliğiyle sağlanıyor. Hemoglobinde bulunan ve oksijenin taşınması işleminde büyük bir payı olan demir, Allah'ın yarattığı büyük mucizelerden bir tanesi. Çeşitli yollarla vücuda ve doğruca ince bağırsağa alınan demir, bir globin proteinine bağlanarak kan plazmasına doğru hareket ediyor. Burada demiri taşıyan moleküle apotransferrin ismi veriliyor. Demir globin molekülüne serbest olarak bağlanmıştır ve vücudun herhangi bir yerinde, herhangi bir dokunun hücrelerinde serbest kalabiliyor. Demirin hücreler tarafından alımının kontrolü büyük ölçüde demir taşıyan molekül olan apotransferrine ait bulunuyor. Yine bu molekül kanda sadece demiri taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda hücre içine girerek bu molekülü gerekli bilgiyi bırakıyor bu moleküle. Vücut demire doymuş duruma geldikten sonra karaciğer daha az miktarlarda apotransferin üretmektedir. Bir başka deyişle karaciğer vücudun ihtiyacını belirler ve ihtiyaca göre bir üretim yapar. Böylece vücut içinde demirin taşınma işlemi azalır. Demirin vücutta fazla miktarda yayılması son derece ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir. Her an vücutta bu hassas ölçüm yapılır ve yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birinin hangi miktarda demire ihtiyaç olduğu belirlenir. İhtiyaca göre yapılan üretim aynı zamanda bir nevi tasarruftur. Demirin vücuttaki emilim hızı oldukça yavaştır. Maksimumuz günde ancak birkaç miligramdır. Bu demektir ki besinlerle aşırı miktarda demir alınsa bile bunun yalnızca az bir bölümü vücutta kullanılacaktır. Çok hassas bir denge gerçekten. Vücuda alınan demirin oldukça az bir miktarı kullanılır. Ancak vücut için son derece önemli olan bu özel malzemenin geri kalanı hiçbir zaman israf edilmez. Vücuttaki fazla demir iyonları sonra kullanılması gerektiği bilinircesine vücuttaki bazı hücreler tarafından depo edilir. Depo görevi yapan bu hücrelerden biri de karaciğer hücresidir. Karaciğer hücreleri adeta bir fabrikanın depolama bölümü gibi çalışarak vücuttaki fazla demiri ileride kullanılmak üzere depolarlar. Şeytan Allah'a sınırım. Allah ki yaratandır, en güzel biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haş suresi 24. ayette Allah bildirmiş. Şimdi burada tabii bu hemoglobin molekülden daha önce de bahsetmiştik. Demiri kullanarak oksijen taşıyor. Yani adeta şöyle bir durum. Dün de geçen gün de örneğini vermiştik bunun. 100 trilyon odalı bir otel düşünün. Yani 100 trilyon tane odası var. Ve buna siz öyle bir organizasyon kuruyorsunuz ki her 41 saniyede bir her odaya yemek servisi yapıyorsunuz. 41 saniyede bir. Bakın 100 trilyon tane odası var bu otelin. Ve 41 saniyede bir siz oraya yemek servisi yapıyorsunuz. İşte hemoglobin molekülünün yaptığı işlem bu insan vücudunda. Çünkü 100 trilyon tane hücre var insan vücudunda. Ve her 41 saniyede bir, yani günde 1000 kez ziyaret ediliyor hemoglobin molekülleri tarafından. Ve kirliler, işte düşünecek olursak karbondioksiti, işte kirli tabaklar alınıp yerine yeni yemek mesela bir odaya bırakıveriliyor. Aynen o şekilde hemoglobin gidiyor oksijeni bırakıyor hücreye 41 saniyede bir ve karbondioksiti alıp yoluna devam ediyor. Muhteşem bir organizasyon var burada ve hemoglobin bunu yaparken de demir molekülünü kullanıyor. Çünkü eğer demir kullanmazsa oksijen çünkü her şeyle etkileşime girmeye çok hazır bir molekül. Oksitlenmenin sebebi de budur zaten. Oksijenle temas ettiği zaman çoğu yüzey, işte madde oksitlenir ve zarar görür. Hemoglobin de bu oksitlenme olmaması için araya demiri sokuyor. Demir atomunu alıyor. O demir atomuyla adeta işte bir bebeğe hani biz yemeği verirken bir kaşık kullanırız değil mi? O kaşıkla bunu bebeğe yediririz. Aynen o kaşık gibi arada demir tutuyor. Bu sayede oksijenle etkileşime girmesi engelleniyor. Oksijen de o demire bağlanıyor. Böylelikle hemoglobinle oksijen arasında bir engel girmiş oluyor. Demir insan vücudunda bu işe yarıyor. Hatta demir eksikliği olanlarda halsizlik olur. Bunun sebebi de budur. Çünkü o molekülün eksikliğinde oksijen taşıma kapasitesi vücudun düşer. Yani hücrelere daha az oksijen gittiği için ve bu sefer insanda halsizlik baş göstermeye başlar. Dolayısıyla hatta demir eksiği olanlara da demir takviyesi yapılır. Bunun Akdeniz nedeni budur.
Akdeniz anemisiydi değil mi galiba?
Evet.
Bir hastalık da vardı.
Evet.
Hatta sonu da yani bazı vakalarda da ölümcül oluyor. Şimdi evrimciler ne diyordu? Hemen hatırlayalım. Canlılar sahip oldukları özellikleri kademeli gelişmelerle, kademeli olaylarla ve doğal seleksiyon diye adlandırdıkları hayali bir yapı tarafından seçilerek, faydalı gelişmeler seçilerek bu mükemmel hallerine gelmiş canlılar. Masal böyle. Şimdi hemoglobin bir kere canlı değil bir. Bunda hemfikiriz. Eğer evrimcilerin dediği gibi masa olmuş olsa idi, yeryüzünde böyle bir şey olmuş olsaydı veya canlıların mikrobiyolojik yapılarında böyle bir şey olmuş olsaydı, insan veya bir canlı nefes aldığı an ölürdü. Niye? Çünkü hemoglobin o maşası olmadan oksijen moleküllerini tutamazdı. Niye? Oksijen yakar. Bu bilinen bir şeydir yani. Hemoglobin oksijenle temas ettiği an ölür. Peki bu maşa, yani oksijen, maşa ve hemoglobin değil mi? Üçlü. Bu da maşa olsun. Bu maşa yokken evrim masalına göre hemoglobin oksijeni vücuda nasıl, hücrelere nasıl dağıtıyordu? Hem de bak bir tane hücreye de dağıtmıyor ki hemoglobin oksijeni. 100 trilyon hücreye oksijen götürüyor. 100 trilyon tane. Bak 100 trilyon tane ev düşün yan yana. Her eve akın dediği gibi servis yapman gerekiyor her saniye. 100 trilyon. Hangi ara bu evrim mekanizması, masalı oldu da bu konu halloldu? Bak bu konunun hallolacak bir vakti yok zaten. Var oldun, nefes aldın, öldün, bitti. Maşa yok çünkü.
41 saniye süre var.
Ha, 41 saniye süren var.
Milyonlarca saniye.
Maşa yok. Bu arada tabii şunu da kabul etmiş oluyoruz. O masala göre hemoglobin var. Yani mükemmel yapısıyla. Oksijen var. Mükemmel yapısıyla ki evrimciler iddiası bunun da olmadığıdır. Hadi buraya kadar getirdik o masalı. Maşa yok. Yani maşanın olmadığı bir dönem var. Evrimci masala göre. Bak olmadı, gördün mü? Maşa olmadan insandan, canlılıktan, hücreden bahsedemiyoruz. Nasıl olması gerekir o zaman? Şöyle olması gerekir. Hemoglobin, maşası, demiri ve oksijenin aynı anda, aynı ortamda, tek seferde yaratılmış olması gerekir. Var olması gerekir. Ve onu var edenin de, öyle doğal seleksiyon gibi masallı olmaz o. Onu var edenin de hemoglobini, maşayı ve oksijenin bütün özelliklerini bilen, değil mi? Bütün bilgisine sahip, bütün bilgiyi kuşatan bir aklın ürünü olması gerekir ki bu üçü bir işlev meydana getirebilsin birbirlerine zarar vermeden. Bu risk ortadan ancak böyle kalkar, evrimci masallarla değil.
Maşallah. 21. yüzyılın yani en büyük darbeyi 21. yüzyılda bilim aslında Darwinistlere vurmuş oldu. Çünkü bu Darwinist düşünceyi hep bilim adı altında, değil mi, lanse etmişlerdi. İşte bilim sanki evrimle iç içeymiş gibi. Şimdi bir bakılıyor ki, değil mi? Bak Serdar Hocam anlatıyor, Akın Hocam slaytlarda konuyu gösterdi. Bilim bize yaratılışı net olarak göstermiş oluyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bilim anti-Darwinist oluyor. Bilim anti-ateist oluyor. Bilim anti-pagan oluyor. Yani bütün anti-olumsuzlar, olumsuzlukları bilim desteklemiş oluyor. İnşallah.
Evrimcileri destekleyen hiçbir şey yok şu an.
Tabii.
Ya yalan bilimi mi olur kardeşim ya? Nerede görülmüş? Yani? Yalan bilimi diye bir şey mi var ya? Yani yalan, bir yalan söyleyecek, sonra diyecekler bakın yalan bilimine göre benim yalanım, al sana işte böyle ispat, yani olmayacağı belli yani, yalanın bilimi zaten olmaz.
Zaten bir de Serdar Hocam, bu Kur'an'da da geçen bir şey. Yani canlıların hemen olması gerektiği. Hı-hı. Mesela Allah ayette Hazreti Adem'i yaratırken çamurdan şekillenmiş bir balçık olarak yarattığını ve ol dediği anda bir anda ruhundan da Allah'ın üflemesiyle bir anda yaratıldığını Allah anlatıyor. Bir işe karar verdiği zaman ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir diyor Allah ayette. Bakın hemen oluverir diyor. Demek ki ne olması gerekiyor? Hemen olması gerekiyor bütün sistemlerin. Evet. Vakit yok, milyonlarca sene yok. Bilimin gösterdiği gerçek ne? Canlıların tüm sistemleriyle, varlıklarıyla hemen olması gerektiği. Neden? İndirgenemez kompleksliğe sahip canlılar. Peki bütün özellikler ve sistemler. Allah da ayette indirgenemez kompleksliğe dikkat çekiyor. Canlıların öyle kademeli kademeli olamayacağını, bir anda ve hemen olması gerektiğini ayetinde bildirmiş. Bir işe karar verdiği zaman ona ol der, o da hemen oluverir buyuruyor Allah
maşallah,
ayetinde.
Maşallah.
Bu da bir Kur'an mucizesidir aynı zamanda. Bilime ışık tutan bir ayettir.
Maşallah.
Evrimcileri de bunu ayeti okurlarsa eğer, onlara da ışık tutacaktır inşallah.
Maşallah. Bak, Üstad diyor ki, herkes diyor kainatı kendi aynesiyle görür diyor. Ne demek bu? Ya için nasılsa etrafı da öyle görürsün diyor. Ve bununla ilgili çok güzel de bir tefekkür var, onu da anlatalım. Yani evrimcilerin içi başka, içi. İçleri şey değil, bilimsel değil. İçlerinde gerçekler yok. Sakladıkları içlerinde o başka bir şey yok. Nedir o? Allah'ı inkar etmek. İçlerinde sakladıkları bu. Kendileri Allah'ı inkar ettikleri gibi Allah'ın da inkar edilmesini istiyorlar. İşte evet, içlerindeki ayna budur. Dışa vurduğundan böyle anlıyoruz. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri bak çok güzel söylüyor. Evet, herkes kainatı kendi aynesiyle görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbine göre gösteriyor. Yani kalbindeki inanç neyse Cenab-ı Allah sana öyle gösterir kainatı diyor. Mesela gayet meyus ve matemli bir ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet şu sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemali neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli, güler gördüğü gibi mütefekkirane, yani derin düşünen ve ciddi bir suretle ibadet ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle, burası önemli, inkar edenlere ve evrimcilere bakıyor. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, yani varlığı, hakikati kemalatına tamamıyla zıt, yani olgun, tam olarak yaratılmış gerçeğine tam zıt ve muhalif, ihtilaflı ve hata bir suretle tevehhüm eder, yani hatalı olarak vehmeder, düşünür, bakar ve manen onların hukukuna tecavüz eder bu. Yani yer, gök ve ikisi arasındaki canlı cansız her şey yaratılmıştır. Yaratılan varlıklar da sahip oldukları özelliklerle Cenab-ı Allah'ı tesbih ederler. Sen buna biri kalkar da bu tesadüfen olmuştur, kör rastlantıların eseridir dersen, o zaman da bu canlı ve cansız varlıkların hukukuna tecavüz etmiş olursun diyor Bediüzzaman Üstad Hazretleri. Evrimcilerin de yaptığı budur. Hem canlı cansız tüm varlıkların hukukuna tecavüz ediyorlar, hem de Allah'a inananların inanç hukuklarına da tecavüz ediyorlar. Yapmış oldukları budur.
Şimdi tabii tesadüflerle açıklanamayacak kadar milyarlarca olay var ve Rabbimiz de bunları bize gösteriyor. Bakın, bunlardan bir tanesi de termitler. Evet. Termitler, biz şöyle de tanıyoruz değil mi onları? Mucizevi karıncalar. Hem kör hem sağırlar. Tabii termitlerin en büyük özellikleri de, yani bilinen özellikleri, insanların ya yani topraktan yaptıkları ve insanların kolayca yıkamayacağı yuvalardır. Gökdelen inşa ediyorlar bu termitler. 7 metreye kadar çıkıyor. Şimdi gökdelen dememizde tabii bir abartı olmuyor. Neden derseniz, 1 ile 2 santim arasında bu termitler. Bakın, kör ve sağır. Yani hangi inşaat ustası, yani tesadüflerle, yani gözleri kapalı olsa, kulakları kapalı olsa nasıl bir değil mi yapı ortaya çıkar ki, hiçbir şey olmaz. Bunlar nasıl tesadüfen ortaya çıkıyor sorusunun da zaten cevabı yok. Dolayısıyla yine biz burada mucize görmüş oluyoruz. Resimlerde de gördüğümüz gibi.
Yuvaların bir de içleri var, yani havalandırma sistemleri var. Ondan sonra hapishaneler var, zindanlar var.
Onu söyleyecektim bakın hocam. Bulunduğu, yani odaları şöyle ayırmışlar. Yeraltı yuvası destekli bir sütun üzerine yapılmıştır. Üstünde sarmal bir temel blok var. Blok oluyor. Daha yükseklerde larvaların bırakıldığı bölümler bulunuyor. Mantar bahçeleri, besin depoları, kraliçenin odası, yuvanın merkez bacası, yan bacalar, yani sıcaklığı kontrol ve hava değişim sistemlerini kontrol edildiği bir oda, yer altına açılan tüneller, bunların tamamı kör ve sağır olan termitler tarafından akıl ve şuur gösterilerek yapılıyor. Evet. Allah bize mucizeyi her detayda gösteriyor. Yani hangi tesadüf? Eğer şunu tesadüfen değerlendirilirse bu, ya o zaman biz de tabii akıl, yani
sağlığından şüphe ederiz.
Yani, evet. İnşallah.
Evet, akıllı insanlar böyle şeyler söylemezler. Yani Evren Hocam'ın demek istediği şey yok.
İnşallah.
Aklı başına olan insan şuna bakar, der ki maşallah der, subhanallah, barek Allah der. Cenab-ı Allah ne güzel yaratmış der. Böyle bir yapının oluşabilmesi için Cenab-ı Allah'ın gözü yaratmaya ihtiyacı yoktur.
Maşallah.
Kulağı da yaratmaya ihtiyacı yoktur. Termidi de yaratmaya ihtiyacı yoktur. Ol der, oluverir. Ama Cenab-ı Allah bize yaratma sanatının muhteşemliğini göstermek için bir hikmet de odur. İşte böyle gözü olmayan canlıya ne yaptırdığını, ilhamıyla, emriyle ve bu canlının ne yaptığını bize gösteriyor. Bak, gözün var, kulağın var, şuurun var, kabiliyetlerin var, hatta mimarsın.
Maşallah.
Yapamıyorsun. Değil mi? İşte Cenab-ı Allah'ın ihtiyacı yok çünkü ona. Tabii. Senin kulağına, gözüne, şey. Ol der, oluverir. Onu gösteriyor.
Bir de öyle bir inşa ediyorlar ki yaptıkları yapılarda belli bir oda sıcaklığında kalıyor. Ve şu anda bilime de yön vermiştir. Yeni yapılan teknolojik gökdelenlerde bu sistemi uygulamaya çalışıyorlar. Evet. Henüz başarılı olabilirler.
Zimbabwe'de yapmışlar bir tane.
Evet, bir tanesinde yapmışlar.
Aynısı da kalıyor.
Doğayı korumak adına klima kullanmıyorlar. Evet. Yaz kış belirli bir sıcaklıkta kalıyor.
Tabii onun haricinde şey de var yuvalarda, işte mantar yetiştirdikleri tarım alanları.
Tabii maşallah.
Çocuklara bakıldığı çocuk yuvaları. Ondan sonra işte kraliçe termitin işte koloniye seslendiği konferans salonları.
Maşallah.
Yani böyle normal bir şehir gibi adeta. Ve bunu yapan canlıyı gösterelim şimdi. Sanki çok böyle acayip, böyle işte gözlüklü, ondan sonra üzerinde önlüklü böyle bir şey bekliyor değil mi insan? Bu kadar muhteşem bir şeyi gösteren, aklı gösteren işte bu.
Maşallah.
Bu canlı.
Ben bir
karınca kadar bir canlı, dediğin gibi gözleri ve maşallah kulağı da yok.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Câsiye suresi 4. ayette Yüce Rabbimiz sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır diyor Yüce Rabbimiz. Biz bu ayetleri görmüş oluyoruz. Rabbimizin bu mucizevi yarattığı mucizevi canlıları görmüş oluyoruz. Ve kesin bir bilgiyle Rabbimize iman ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Şimdi bir video var evrimle ilgili. İsterseniz onunla devam edelim. Sonra üzerinde konuşuruz.
Gazete ve dergilerde zaman zaman şöyle haberler yer alır. 200 milyon yıllık sivrisinek fosili bulundu. 30 milyon yıllık kertenkele fosiline rastlandı. Bu tarz haberleri okuyanlar bu durumun özel bir durum olduğunu, bu fosillerin eşine ender rastlanan türden olduğunu düşünebilirler. Fakat gerçek böyle değildir. Yeryüzü katmanlarının büyük bir kısmı günümüz canlılarının milyonlarca yıl önce yaşamış olan fosillerinin örnekleriyle doludur. Bunların çok büyük bir bölümü çıkartılıp ülkelerin müzelerinde koruma altına alınmıştır. Ancak halen dahi yapılan kazılarda bu fosil örneklerine rastlanmaktadır. Milyonlarca yıllık örümcek, karınca, sinek, akrep, yengeç, kurbağa ve daha pek çok soyu tükenmiş veya tükenmemiş canlı fosil örneklerinin binlerce, hatta yüz binlercesi müzelerde saklanmaktadır. Ancak bunların sayıca çokluğu kitaplara ve gazetelere pek yansıtılmaz. Bilimsel dergi, forum ve söyleyişlere konu olmazlar. Peki bunun nedeni nedir? Bunun nedeni bulunan her fosilin tek başına evrimi yıkan bir delil olmasıdır. Bulunan her bir fosil örneği, Darwinistlerin yaşamlarını adadıkları sahte teoriyi yok edecek güçtedir. Bu nedenle söz konusu fosillerin bir kısmı evrimcilerce gizli tutulmaya çalışılmıştır. Evrimcilerin delilleri gizleme ve örtbas etme yöntemleri günümüzde de hala devam etmektedir. Ele geçirilen yaşayan fosillerin en önemli örnekleri büyük bir sessizlik içinde gizlenmektedir. Müzelerin mahzenlerinde saklanan bu fosillerin tamamı insanların bilgisine sunulsa gerçekler çok açık biçimde gün ışığına çıkacaktır. Ancak çoğu bilim adamı evrim teorisini temelden ortadan kaldıracak böyle bir girişime cesaret edememektedir. Bilimsel delilleri gizleyen, bilimselliği sahtekarlık ve aldatmacayla sağlamaya çalışan bir teori, zaten kendi geçersizliğini ilan etmiş demektir. Evrimciler de açıkça bilmektedirler ki, ele geçen tüm bilimsel deliller, evrim süreci iddiasının yalnızca bir masaldan ibaret olduğunu göstermiştir. Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.
Evet, videoda da gördük. Yani bu tabii bu olayların hepsi aynı zamanda ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir bilgi. Yani bu, daha önce böyle şeyler yok. Daha önce evrim diye bir şey yok. Yani böyle bilimsel bir kisve altında yok. Kurafi olarak da anlatılmış da zamanında. Bilimsel bir kisve altında aynı zamanda anlatılmış. Bu olayların hepsi aynı zamanda yaşanmış. İşte başka alametlerimiz de var mesela yaşadığımız dönemde. Hepsi bunların Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın geliş alametleri inşallah. Mesela onlardan bir tanesi de depremlerin çoğalması.
Depremlerin çoğalması. Daha önce bu konuyu diğer programlarımızda bahsetmiştik. Evet. Bugün de bu konuyla ilgili bazı grafikleri göstermek istiyoruz. Ekranda da çıkarım. Önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki hadislerini okuyalım inşallah. İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Bir diğer hadiste ise şöyle bildiriliyor. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Diğer bir slaytımızda bu grafikte de 5 şiddetinden büyük depremlerdeki artışları görüyoruz. 38 yıllık dilimler halinde hazırlanmış bu grafik. Eskiden 38 yılda 12 tane olan büyük deprem sayısı son 38 yılda 123'e yükselmiş şekilde gösteriliyor.
80'den itibaren bir artış söz
konusu. Diğer slaytımızda da gazete küpürlerinden örnekler görüyoruz. Bunlar sadece 2008-2010 yılları arasında olan büyük depremlerden örnekler. İşte İtalya'da, İstanbul'da zaten, Türkiye'de zaten biliyoruz olanları. Diğer bir grafikte de 1970'lerde itibaren depremlerin artışı net olarak görülüyor burada da. 70'lerden itibaren. Diğer grafiğimizde de son 10 yıl içinde olan depremlerle ilgili gazete küpürlerinden bir örnek daha.
Dünya sallanıyor.
Evet.
Depremsiz gün yok.
Evet.
Peş peşe felaket.
Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem, yani 20.832 deprem meydana gelmiştir.
Evet.
Zaten son bir depremi de biliyoruz, yakın zamanda yaşadık Japonya'da ve bununla ilgili Türkiye'de de oluyor. Sürekli deprem halindeyiz, dünya sallanıyor. Yani bu
evet.
Bir Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğinin bir işareti bize maşallah. Allah tarafından, maşallah. Peygamber Efendimiz tarafından İndirilmiş zamanında.
İnşallah.
Son 38 yıllık dilimde şimdiye kadar olmamış, tarihte görülmemiş şekilde artış olması.
Evet.
Bu bir alamet diyelim.
İnşallah. Evet, öyle. İnşallah. Doğru yani alamet oldu inşallah. Hazreti Mehdi ile ilgili tabii başka bilgiler de var. Yani alametleri var zaten. Şu an 200'e yakın alameti gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla Hazreti Mehdi şu an yeryüzünde. Hatta Peygamberimiz nerede olduğunu da bildiriyor Hazreti Mehdi'nin. İstanbul'da diyor. Dolayısıyla şu an İstanbul'da. Yani biz Peygamberimizi, çünkü bazı insanlar kalkıp kendi mantıklarıyla hareket etmeye çalışıyorlar. İşte olur mu? Amerika izin verir mi? İşte başka büyük ülkeler izin verir mi? Allah izin verdikten sonra onların izin verip vermemesi bir konu değil Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ın dilemesiyle işler çünkü her şey yaratılır. Hazreti Mehdi insanların içinde olacak. Ama imanın nuruyla bakmayan kimse o Hazreti Mehdi'yi göremeyecek. Zaten o yüzden talebelerinin sayısı ilk başta 313-314 civarında. Sedri Seyrefi der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselamdan duydum ki, hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamımız ve bu gaybetin sahibi Hazreti Mehdi aleyhisselam onların arasında dolaşır. Yani insanlar arasında dolaşıyor Hazreti Mehdi. Pazarlarında gezer. Pazarlarda da dolaşıyor Hazreti Mehdi aynı zamanda. Normal bir insan. Hatta 1000 dükkanlı pazarlarda dolaşır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde. Yani alışveriş merkezlerine dikkat çekiyor. Onların bastığı yerlerden geçer ama onlar onu, yani Hazreti Mehdi aleyhisselamı tanımazlar. Ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hazreti Yusuf aleyhisselama verdiği gibi ona izin verir. Allah izin verdiği zaman o zaman insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyorlar. Ona üstü zan besliyorlar. İnşallah. Amr bin Sad Emrül Müminin Ali bin Ebi Talip aleyhisselamdan şöyle naklediyor. Ali'nin Rabbine hamdolsun ki hüccet Hazreti Mehdi aleyhisselam ayakta olacak. Dünyanın yollarında yürüyecek. Evlere ve saraylara girecek. İstanbul'da zaten bildiğim saraylar İstanbul'da. Bu yerin doğusunda ve batısında gezecek. Sözleri duyulacak. Cemaate selam verecek. Görecek. Ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek. Yani sözlerinin duyulacağı, hatta başka hadislerde de insanlar tarafından yatsı vaktinde hutbe verirken insanların kendi evlerinde dahi görebileceğini Peygamberimiz bildiriyor. Herkes kendi evinde görür diyor Hazreti Mehdi'yi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyamettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o Hazreti Mehdi aleyhisselam halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Demek ki yüzünün insanlar tarafından görüleceğini biz anlıyoruz burada. Ama hüccet Hazreti Mehdi aleyhisselam halkı tanır, halk ise onu tanıyamaz, tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkar ederlerdi. Sonra Hazreti Ali şu ayeti okudu. Kullara yazıklar olsun, Resul onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı. Üstad da yine iman nuruyla bakmayanlara Hazreti Mehdi'yi tanıyamayacaklarını bildirmiş. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, yani kişiler, hatta o müthiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidayeten, yani başlangıçta Deccal olduğunu bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle o eşhası ayrı zaman, yani ayrı zaman şahısları tanınabilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Sözler 343. ve 344. sayfalarda. Allah da ayette Nem suresinde 14. ayette şeytan Allah'a sığınır. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Yani Allah ayette aslında her şeyin dinle ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili, peygamberlerle ilgili, Hazreti Mehdi, Hazreti İsa, Deccal'le ilgili her şeyin aslında çok açık olduğunu, vicdanın zaten onu gösterdiğini Allah ayette bildiriyor. Fakat zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ediyorlar. Evet. Ayrı zamanda da zaten gelecek bazı şahısların aynı şekilde büyüklenmeleri dolayısıyla Hazreti Mehdi'yi kabul etmek istemeyeceklerini diğer hadislerden de anlıyoruz inşallah.
Tabii ahir zamanda her nereye baksak, kainata da baksak, toplumlara da baksak, ülkelere de baksak, olan olayların hepsi Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişleriyle alakalıdır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur. Bu olaylar olağanüstü olaylardır. Niye olağanüstüdür? Kendi içlerinde adetullah uygundur ama olağanüstülüğü şuradan gelir. Tam Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği olaylardır. Ve tam da tarif ettiği yıllarda olan olaylardır. Ve tam da peş peşe, ardı ardına olan olaylardır. Olağanüstülüğü buradan gelir bu olayların. Yoksa depremin bir olağanüstülüğü olmaz. Veya bir ülkedeki bir ayaklanmanın bir olağanüstülüğü olmaz. Olağanüstülüğü buradan geliyor. Tam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği, çok detay verdiği şekilde aynısıyla 1400 yıl sonra olmasındadır olağanüstülüğü. Şimdi Ehl-i Sünnet inancında Hazreti İsa'nın gelişi ve Hazreti Mehdi'nin gelişi vardır, kabul edilir. Öyle bir kabuldür ki bu, inkarı mümkün olmayan, itikadı sabit konu olarak kabul edilir. Ne demek bu? Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne aykırı, uygun olmayan açıklamalar yapanların Ehl-i Sünnet inancında olmadıklarını bir kere anlarız biz hemen. Yani biri Mehdi Aleyhisselam ahir zamanda Hicri 1400 ile birlikte başlamasıyla gelecektir diyorsa Ehl-i Sünnet'tir. Peygamberimizin sözüne Aleyhisselatü Vesselam'la uyuyordur. Hayır, Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400, Hicri 1500, 1600, 1700 veya geçmişte gelmemiştir, gelmiştir, geçmiştir, çok çok daha sonra gelecektir diyenler Ehl-i Sünnet inancında değillerdir. Bu kadar. Yani bunu biz söylemiyoruz. Ehl-i Sünnet inancında böyledir. İnkarı mümkün olmayan bir konudur Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin gelişi. Onun için biz birinin ehli sünnet olup olmadığını buradan da izleyenlerimiz de hemen anlayabilirler. Çok kolaydır. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarına uygun olmayan açıklamalar yapanların açıklamaları kendilerini bağlar. Müslümanları bağlamaz. Müslümanlar o güzeller güzeli nurlu ağzından çıkan, Peygamberimizin nurlu ağzından çıkan her kelimeye, her söze dikkat kesilirler ve inanırlar. Tam inanırlar. Ve hiçbir şüphe duymadan, kesin bir bilgiyle inanırlar. Samimi vicdanlı Müslümanların yapacağı şey budur. O güzeller güzeli yine nurlu ağzından bize bir haber daha vermiştir. O da şudur. Ahir zamanda fitnenin çok olacağından bahsediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle ki bu fitneler de yine bakın ardı ardına gelecek. Hatta o kadar çok fitne olacak ki Müslümanlar, insanlar bakacaklar. Canım bu son artık dedikleri tam o anda biri bitti derken hemen bir diğerinin başlayacağını görüyoruz fitnelerin. Tam bu şekilde tarif etmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ardı arda gelen fitnelerin sonu sadece ve sadece Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle olacaktır. Ondan önce bu fitneler devam edecektir ardı arda. Şimdi bununla ilgili hadisler var, onları paylaşalım izleyicilerimizle. Tabarani Evsad'da Talha bin Ubeydullah'tan, o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etti ki henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek. Ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Naim bin Hammad Said bin Müseyyeb'den tahric etti. Buyurdu ki başlangıcı çocuk oyuncağı gibi basit olan fakat bir tarafta sükunet bulsa da diğer tarafta genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa uyanın falan emir sizin gerçek emrinizdir deyinceye kadar sona ermeyen fitneler görülür. Tabarani Avf bin Malik'ten tahric etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Tabii Ehl-i Beytim'den kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar. Şayet ona yetişirsen ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol. Mehdi hidayete vesile olan aleyhisselam biridir. Ona yetişirsen, yani ahir zamanda olanlara söylüyor. Peygamberimiz bize sesleniyor o zaman. Ahir zamanda yaşayan Müslümanlara. Onu bulun ve ona tabi olun diyor. Bir tane daha var son. Onu da paylaşalım. Çok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder. Doğrudan bir ilçe, yani Acem diyarındaki kafirlerden kuvvetli birisi çıkar ve Beni Abbas'ın mülkünü yok ederek geçtiği her şehri fetheder. Karşısında hiçbir bayrak barınamaz. Geçtiği her beldeyi yakıp yıkar. İstediği her şeyi elde eder. Allah ondan ve ona tabi olanlardan merhameti kaldırmıştır. Kendisine isyan edeni zulme uğratır. Bunlar ağlayana merhamet etmez, şikayetçi olanlara da cevap vermez. Ana, baba, kız, erkek kardeşi öldürür ve Acem ve Irak beldelerini fethederek ümmete acıklı azaplar tattırırlar. Bunların arasında fitne, şiddet, helak ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Bu olaylar o denli şiddetlenir ki içine girmedikleri bir ev ve zararı dokunmadık bir Müslüman kalmaz. Çok keskin kılıçların ve şiddetli ihtilaflarla umumi belaların gelmesi bu olayların özelliklerindendir. O zaman çürümüş kemiklere ve gıpta edilir. Böylesine zorlu, böylesine şiddetli bir dönemdir ahir zaman. Bütün bu zor ve şiddet ortamı sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın Mehdi Aleyhisselam'ı vesile etmesiyle son bulacaktır yeryüzüne inşallah.
İnşallah. Programımızın da sonuna geldik. Saat 5'te Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri programımız canlı olarak yayınlanacak. Saat 10'da da hocamız Sayın Adnan Oktar inşallah canlı yayında olacak. Görüşmek üzere.